2. Ünite, Türk Kamu Personel Rejiminin Kısa Tarihi ve Genel Yapısı 23-20. Yüzyılın başında Osmanlı memurları 1880 maaşat kararnamesi adından da anlaşılacağı gibi bir maaş, ancak aynı zamanda da bir kadro yasası hüviyetine sahip olmuştur. Yasa ile Osmanlı sivil ve askeri bürokrasinin maaşları belirlenmiştir. Buna göre maaşların doğrudan yasa ile saptanması esastır. Ancak acil durumlarda ve muvakkat memurlukların maaşları Meclis-i Vükela tarafından belirlenir. Yasada aynı zamanda maaşlandırmanın bir öğesi olarak memurlar kısmi olarak sınıflara ve derecelere ayrılmıştır. Kurumlar arası ve kurum içi unvanlar kendi içerisinde sınıflandırılmıştır. Örnek olarak muhasebeciler, mektupçular kurumlar arası unvanlardandır. Kurum içi unvan olan telgraf müdürleri kendi içerisinde 3 dereceye ayrılmıştır. Ula 1. Saniye 2. Salise 3. Yasada büyükelçiler dışında en yüksek maaş başvekil sadrazama aittir. Cumhuriyet döneminde kamu personel rejiminin yeniden kuruluşu. Cumhuriyetin döneminde Osmanlı bürokratik mirası ve bunun bir öğesi olarak kamu personel rejimi aynen devralınmış. Ancak personel rejimi Cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda 1920 ve 1930'larda yeniden biçimlendirilmiştir. Cumhuriyet döneminde kamu personel rejimini, personel yasalarını temel alarak iki alt bölümde incelemek mümkündür. 1. Bölüm, 1926-1965 yıllarını kapsayan memurun kanunu dönemi. İkincisi ise 1965 sonrası ortaya çıkan devlet memurları kanunu dönemi. Günümüzde kamu personel rejimini doğrudan etkileyen olgu olan esneklik de bu bölüm içerisinde yer alacaktır. Memurun kanunu dönemi 1926 yılında kabul edilen 788 sayılı memurun kanunu ve bu yasanın ayrılmaz parçası olarak maaş ve emekliliğe ilişkin diğer yasalarla 1965 yılına kadar olan dönemde kamu personel rejimi kodifiye edilmiştir. Barem yasaları da denilen bu yasalarla, kamu personel rejimi 1924 anayasasının ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Barem yasaları, tıpkı Osmanlı kamu personel rejimi yasaları gibi liberal niteliklidir. 1924 anayasasının memurun kenar başlığı altındaki 3 maddesinde memurluk rejimi düzenlenmiştir. Buna göre, öncelikle memur olmak ile yurttaşlık arasında açık bağ kurulmuş ve yurttaşların yeterlik ve hak edişine göre memur olacağı hükme bağlanmıştır. Diğer yandan, memurluk rejimini düzenleyecek özel bir yasa çıkarılması ve kanunsuz emir ilkesi kabul edilmiştir. 1924 Anayasası'nın koyduğu ilkeler çerçevesinde, memurun kanununda memur ve müstahdemler olarak iki istihdam kategorisi düzenlenmiştir. Yasada memur, kendisine devlet hizmeti tevdi olunan ve sicil-i mahsusunda mukayyet olarak umumi veyahut hususi bütçelerden maaş alan kimsedir. Bu çerçevede, memur, devlet hizmeti verilen, sicile kayıtlı olan yani kadrosu olan, genel veya özel bütçeden maaş alan kişidir. Yasanın kapsamına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütçe bağlamında yapılan tefsir ile il özel idaresi memurları kapsama alınmış. Ancak belediye memurları yasanın kapsamı dışarısında bırakılmıştır. Böylece devlet memuru, belediye memuru ayrımı ortaya çıkmıştır. 1930 Belediye Kanunu ve bu yasaya dayalı olarak kabul edilen 1931 ve 1943 nizamnameleriyle belediye memurlarının rejimi düzenlenmiştir. Devlet memuru, belediye memuru ayrımı 1970 yılında ortadan kalkmış. Ancak ilginçtir ki ilgili nizamname 1994 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 24 Kamu Personel Hukuku memurun kanununda yer alan diğer istihdam biçimi müstahdemlerdir. Memurun kanununda müstahdem, devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurun sicilinde mukayyet bulunmayan ve memurun hukuk ve selahiyetinden müsteşit olmayan kimse olarak hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu kesimin sözleşme ile istihdam olunacağı, sözleşme yapılmadığı takdirde koşulların idarece belirleneceği belirtilmiştir. Müstahdemler, devlet işlerinde sözleşme ile ve ücret karşılığı çalışan, sözleşme yapılmadığı durumlarda çalışma koşullarının idarece belirlendiği, kadrosu bulunmayan ve memurların hak ve yetkilerine sahip olmayan personel olarak tanımlanmıştır. Memurun kanunu döneminde müstahdemler kategorisi, nicil olarak memurlar kategorisine geçmiş ve çok çeşitli müstahdem istihdam biçimi ihdas edilmiştir. Dönemin nicel göstergelerine baktığımızda, 1931 yılındaki kamu personeli sayısının 1946 yılında 2 katına çıktığını görüyoruz. Diğer yandan, özellikle memurların ne kamu personeli içerisindeki oranının azaldığını, buna karşın müstahdemler kategorisinin oranının ise arttığını görüyoruz. Memurun kanunu döneminde, 1960'ın başına gelindiğinde kamu personel statülerinden müstahdemler kategorisinin son derece çeşitlendiğini görüyoruz. Buna göre, memurlar, devlet memuru ve belediye memuru olmak üzere ikiye, müstahdemler ise müteferrik müstahdem, geçici hizmetliler, yevmiyeli teknik personel, mukaveleliler, secret veli personeli, Necdet Veli personeli olmak üzere 6'ya ayrılmıştı ve 3. ana statü olarak işçi statüsü yer almaktadır. 2. Ünite Türk Kamu Personel Rejiminin Kısa Tarihi ve Genel Yapısı 25.1931-1946 İstihdam Biçimi Sayı Oran Yüzde Sayı Oran Yüzde Memur 66.665 57.806.361 47.9 Müstahdem 37.450 32.506.410 47.9 Yevmiyeli 11.218 9.79.395 4.2 Toplam 115.333 122.166 üst tablo 2.1931 ve 1946 yıllarında Türkiye'de kamu personelinin statülere göre dağılımı kaynak. İstatistik Umumu Müdürlüğü Memur İstatistikleri Şekil 2.1 Kamu Personeli Memurlar Müstahdem İşçi Devlet Memuru Geçici Hizmetliler Yevmiyeli Teknik Mukaveleliler Personel Necdet Veli Personeli Necdet Veli Personeli Belediye Memuru Müteferrik Müstahdem Memurun Kanunu Döneminde 1926-1965 Kamu Personel Statüleri Devlet Memurları Kanunu Dönemi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965 yılında kabul edilmiştir. Yasa, 1961 Anayasası'nın kabul ettiği ilkeler doğrultusunda kamu personel rejimini düzenlemiştir. 1961 Anayasası'nda kamu personel rejimine ilişkin olarak geniş ilke demeti kabul edilmiştir. Öncelikle, kamu hizmetlerine girme hakkı üst başlığı altında iki ilke kabul edilmiştir. Bunlardan ilki, 19. yüzyılda Türk kamu personel rejiminde kabul edilmiş olan kamu hizmetine girme hakkıdır. Hükme göre her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmeti alınmada, ödemin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. İkincisi ise kamu hizmetlerine girenlerin mal bildiriminde bulunmalarına ilişkindir. 1961 Anayasası'nda kamu personel rejimine ilişkin esas kırılma noktası memur statüsüne ilişkindir. Memurun dönemindeki uygulamalara bir tepki olarak kabul edilen anayasal ilkelerle, memur, kamu personel rejiminin asli unsuru olarak kabul edilmiş. Diğer yandan memurlara güçlü statü güvencesi verilmiştir. İlk olarak, 1982 Anayasası'na miras kalan bir ilke olan, devlet teşkilatı içerisinde asli ve sürekli görevlerin memurlar tarafından yürütülmesi ilkesi kabul edilmiştir. İkinci olarak, memurların bütün özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır. Üçüncü olarak memur teminatı kenar başlığı altında disiplin kovuşturması sürecinde, ilgili memura isnat olunan konunun açıkça ve yazılı bildirimi, savunmasının istenmesi ve savunma için belirli sürenin verilmesi anayasal ilke olarak kabul edilmiştir. Devlet Memurları Kanunu, 19. yüzyılda kurulan Batı tipi modern memurluk rejiminde önemli bir kırılma noktasıdır. Devlet Memurları Kanunu ve 1960 sonrası kabul edilen diğer yasalarla Fordist kamu personel rejimini inşa etmiştir. Devlet Memurları Kanunu, Fordist nitelikli, tek çok üniter ve güvenceli istihdam biçimi üzerine kurulmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu memurun dönemindeki uygulamalara bir tepki yasası olarak nitelendirmek mümkün mü? 1961 Anayasası'nda yer alan, kamu personel rejimine ilişkin bir diğer yeni anayasal ilke memurların sendika hakkına ilişkindir. 1961 Anayasası, sendika hakkını genel olarak çalışanlara tanımıştır. Bu çerçevede, işçiler yanında memurların ne sendika hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. 1961 yılında kabul edilen bu ilke, 1965 yılında hüküm altına alınan 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ile yaşama geçirilmiştir. Ancak, 12 Mart 1971 darbesi sonrasında anayasal güvence ortadan kaldırılmış ve memurlar sendika yerine memur dernekleri statüsünde örgütlenmişlerdir. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında memur dernekleri de kapatılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, öncesinde ve sonrasında çıkarılan birçok yasa ile birlikte kamu personel rejiminde yeni bir dönemi başlatmıştır. Yasa öncesinde çıkarılan 1949 tarihli 5.434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kamu personelinin emeklilik rejimini düzenlemiştir. Emekli sandığı yasası ile memurların geniş biçimde sosyal risklere karşı korunması olgusu ortaya çıkmış. Memurların sosyal güvenlik sistemi sosyalleşerek gelişkin biçime gelmiştir. Diğer yandan, 1952 tarihinde Birleşmiş Milletler ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan bir teknik yardım anlaşması çerçevesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan ve 1958 tarihinde bu uluslararası anlaşmaya dayalı olarak 7163 sayılı Teşkilat Kanunu ile müstakil bir akademik kurum olarak düzen, 26 Kamu Personel Hukuku 1961 Anayasası'nın Memur Teminatı Kenar Başlıklı 118 maddesi, Memurlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri mensupları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve savunma için belli bir süre tanınması şarttır. Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz. Asker kişiler hakkındaki hükümler saklıdır. 2. İlenen Türkiye'de Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE ile kamu yönetimi ve kamu personel rejimi düzenli olarak eğitim, araştırma ve yayın etkinlikleri desteklenmiştir. Diğer yandan enstitü ile usta-çırak ilişkisine dayanan memur eğitimi bilimsel bir çerçeve kazanmıştır. 1960 yılında ise devlet personel dairesi kurularak kamu personel rejiminin kurumsal yönetimi bütünsel bir yapıya kavuşmuştur. Esneklik ve Türk kamu personel rejimi 1980 sonrasında kamu personel rejimini biçimlendiren temel öğe esnekliktir. Kamu personel rejiminde esneklik iki ana koldan ilerlemektedir. Öncelikle memur statüsü nicel olarak azalmakta. Bunun yerine sözleşme ilişkisine dayalı diğer statülerin oranı artmakta ve memurların yaptığı görevler hizmet alımı yoluyla karşılanmaktadır ve diğer yandan memur statüsünün iç süreçleri esneklik doğrultusunda biçimlenmektedir. Esneklik, temelde post-Fordist kamu personel rejimini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, post-Fordist kamu personel rejimi ile memurluk üzerine kurulan tekçi, üniter istihdamın yerine çoklu, parçalı istihdam kurulmaya çalışılmaktadır ve kamu personel rejiminde 1980 sonrasında memurlar nicel olarak azalmıştır. Süreç önce, kamu iktisadi teşebbüslerinde kit başlamıştır. Kitlerde memur statüsünün yerine sözleşmeli personel istihdam biçimi geçmiştir. 1984 yılında kitlerde memurlar toplam istihdamın %36'sını oluştururken bu oran 2010 yılında %5'ine düşmüştür. Sözleşmeli personel ise aynı yıllar için %0,1'den %35'e yükselmiştir. Esnek kamu personel rejimi uygulamaları ile refah devleti dönemindeki memurluk üzerinden kurulan tekçi istihdam yerine parçalı istihdam biçimi getirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çok çeşitli istihdam biçimleri bir arada yer almakta, aynı işi farklı istihdam biçimine sahip görevlileri yerine getirmektedir. Genel olarak devlet teşkilatı içerisindeki memur istihdamı, 1980 yılında işçi dışındaki istihdam biçimlerini dikkate aldığımızda toplam kamu istihdamının %94'ünü oluştururken bu oran 2010 yılında %86'ya düşmüştür. Kamu personel rejiminde esneklik, diğer yandan, kamu personeli tarafından görülen hizmetlerin hizmet alımı yoluyla şemalardan satın alınmasıyla ortaya çıkmaktadır ve böylece, kamusal olarak yürütülen hizmetler, piyasa ilişkisine açılmaktadır ve taşeronlaşma süreci olarak ortaya çıkan bu mekanizma ile kamu idaresi, belirli hizmetler için ihaleye çıkmakta ve ihaleyi alan şema kendi personeli eliyle hizmeti yürütmektedir. Taşeronlaşma, 1988 sonrasında önce devlet memurları kanunu çerçevesinde yardımcı hizmetler sınıfı tarafından yapılan destek hizmetlerinde ortaya çıkmıştır. Buna göre, taşeronlaşma ilk olarak, temizlik, servis, güvenlik, yemekhane gibi alanlarda başlamıştır. Ancak taşeronlaşma, 2000'li yıllarda asli ve sürekli hizmetlere sirayet etme eğilimine girmiş, özellikle belediye hizmetlerinde son derece yaygınlaşmıştır. Belediye hizmetleri yanında, sağlık hizmetleri de taşeronlaşmanın ne yaygınlaştığı alanlardandır. Kamu personel rejiminde esnekliğin ikinci ana boyutu, asli ve sürekli görevleri yürüten ve aynı zamanda en büyük personel kitlesini oluşturan memurluğun iç süreçlerinde ortaya çıkmıştır. Bu uygulamalardan en önemlilerinden bir tanesi memurluk kariyerini etkileyen yükselme mekanizmasında ortaya çıkmıştır. 1970'e ilk defa uygulamaya konulan, ancak 1989'da genişleyen hızlı yükselme mekanizması, kıdem ve eğitim temelli memur yükselme mekanizmasının bir istisnası olarak ortaya çıkmıştır. 1989 değişikliği ile bir dördüncü derecelerdeki kadrolara yapılacak atamalarda, kıdemin 2. ünite, Türk kamu personel rejiminin kısa tarihi ve genel yapısı 27 hesabında memurluk dışında geçen sürelerin belirli zaman ve iş sınırları içerisinde kabul edilmesi esası getirilmiştir. Böylece, üst düzey görevlere atanmada, memurluk kariyeri dışındaki süreler hesaba katılmaya başlanmıştır. Bu değişiklik, 2011 yılında yeni bir aşamaya gelmiştir. Devlet memurları kanununda yapılan değişiklikle, üst düzey kadrolara atanmada, memurluk kariyeri dışında belirli meslek ya da işlerde dışında özel sektörde geçen sürelerin tamamı ya da belirli bir oranının hesaba katılması kabul edilmiştir. Bu olgu, memurluk kariyerini esnetici niteliktedir. Hızlı yükselme mekanizması memurluk kariyeri ile çelişmekte midir? Kamu personel rejiminde esneklik uygulamalarının bir başka boyutunu, personelin çalışmasında zaman ve mekan esnekliği oluşturmaktadır. Batı ülkelerinde, 1980'de itibaren başlayan uygulamalar, 2011 yılında Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle, bazı memurların çalışma yerine bağlı olmaksızın görev yapabilmeleri kabul edilmiştir. Buna göre, belirli görevlerdeki memurlar, görev yerine bağlı olmaksızın, günümüzde yaygınlaşan iletişim teknolojileri kullanılarak, görevlerini yürütebileceklerdir. Esneklik uygulamaları aynı zamanda bürokrasinin zihniyetinde değişikliği de kamu personel rejimindeki değişikliğe koştu ve bu değişikliği destekleyici yönde ortaya çıkarmıştır. Bürokratik zihniyette, dayanışma, yasaları uygulamak ve kamu yararını savunmak yerine, kar, rekabet, işleri en kısa yoldan tamamlamak öne çıkmaya başlamıştır. Türk kamu personel rejiminin kurumsal ve nicel yapısı kamu personel rejiminin kurumsal yönetimini Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yürütür. Bu iki kurum, rejimin genel süreçleri üzerinde etkilidirler. Bu alt bölümde iki kurum açıklanacaktır. Diğer yandan, bu alt bölümde nicel yapı içerisinde, kamu personelinin statülere, idarelere ve cinsiyete göre dağılımı yer alacaktır. Kurumsal yapı Türk kamu personel rejiminin yönetimi iki kamu kurumu arasında paylaşılmıştır. Bu iki kurum, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'dır. Osmanlı'dan 1960 yılına kadar kamu personel rejiminin yönetiminde etkili kurum Maliye Bakanlığı'dır. 1960 yılında Devlet Personel Başkanlığı'nın o zamanki adıyla Devlet Personel Dairesi kurulması ile rejimin yönetimi Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı arasında paylaşılmıştır. Bu iki kurum dışında rejimin belirli üyelerinde etkin olan kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı'nın kamu personel rejimi üzerindeki doğrudan etkisi kadro ve maaş sürecindedir. Bakanlık, personel rejiminin kadro ve maaş süreçlerini Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yönetir. Kadro ve maaş süreçleri üzerinde bakanlığın etkisi, her iki sürecin harcama ortaya çıkarma niteliği dolayısıyladır. Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı kadro süreci ve maaşların bütçe üzerindeki etkisi çerçevesinde süreci yönetir. Bakanlık, memur ve diğer kamu görevlilerinin kadrolarının ihdas, serbest bırakma ve iptal süreçlerinde Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte yetkilidir. 28 Kamu Personel Hukuku, 3 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, diğer yandan, sözleşmeli personelin, pozisyon sayısını, unvanını, niteliklerini, sözleşme ücretlerini ve sürelerini belirler. Bunun yanında, genel sözleşmelilik statüsü dışındaki personelin tip sözleşmelerini vize eder. Bakanlık, aynı zamanda, geçici personele ilişkin Bakanlar Kurulu karar taslağını hazırlar veya kurumlarca hazırlanan Bakanlar Kurulu karar taslaklarına dair görüş bildirir ve geçici personelin tip sözleşme örneklerinin vize işlemlerini yapar. Maliye Bakanlığı, sürekli işçi kadrolarını vize eder. Vizeli sürekli işçi kadrolarında unvan ve birim değişikliğine izin verir. Boş sürekli işçi kadrolarından uygun görülenlerin iptaline yönelik başbakan onayı hazırlar. Sürekli işçi kadrolarına açıktan atama izni verir. Ayrıca, geçici işçi pozisyonlarını vize eder. Maliye Bakanlığı, kamu personel rejimi içerisinde farklı statülerin maaş ve ücret sürecinin yönetiminde tek başına yetkilidir. Bakanlık, maaş ve ücretlerin iç dengesi ve bütçe içerisindeki miktarını düzenler. Bu doğrultuda, kamu personelinin ödeme rejiminin unsurlarından ek gösterge, tazminat, yardım, döner sermaye ödemeleri, ek ders ücretleri, vekalet ücretleri, tayin bedeli, ek tazminat, ek ücret, ödeme, ek ödeme, huzur hakkı, huzur ücreti, ikramiye, ödül, prim ve benzeri hak ve ödemelere ilişkin süreci doğrudan yönetir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, kamu personel rejimi ile ilgili görevlerini 4 daire başkanlığı eliyle yerine getirir. Bunlar, Kadrolar Dairesi Başkanlığı, Personel Mevzuat Dairesi Başkanlığı I, Personel Mevzuat Dairesi Başkanlığı II, Maaş ve Yük Hesabı Dairesi Başkanlığı'dır. Kamu personel rejimi içerisindeki bir diğer kurumsal yapı olan Devlet Personel Başkanlığı 1960 yılında kurulmuştur. Başkanlık, 1984 tarihli 217 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde kamu personel rejiminin genel yönetiminden sorumludur. Bu çerçevede, Devlet Personel Başkanlığı'nın görevleri şunlardır. 1. Kamu personelinin hukuki ve mali statüsünün uygulanmasının esaslarını tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak, gerekli tüzel metinleri hazırlamak. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek. 3. Personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak tasarı ve teklişlerini incelemek. 4. Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve değerlendirmek. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmak. 5. Personel rejimi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak. Personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak. Bu konularda gerekli ilke ve esasları tespit etmek. 2. Ünite, Türk Kamu Personel Rejimi'nin kısa tarihi ve genel yapısı. 29 Şekil 2.2 Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü, Kadrolar Dairesi Başkanlığı, Personel Mevzuat Dairesi Başkanlığı, Personel Mevzuat Dairesi Başkanlığı 2 Maaş ve Yük Hesabı Dairesi Başkanlığı Maliye, Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün kamu personel rejimi ile ilgili birimleri. 6. Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistik bilgileri toplamak. Genel personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak. 7. Personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarındaki farklı uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlayacak çalışmalar yapmak. 8. Kamu kuruluşlarında personel planlaması yapılması ve uygulamasına yardımcı olmak ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak. 9. Hizmet öncesi eğitim kurumlarının müfredat programlarına kamu görevlerinin gerektirdiği niteliklerin ve bilgi ve alışkanlıklarının kazandırılmasına yararlı konuların yansıması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak. 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında çalışmalar yapmak. 11. Personel rejiminin esaslarını tespit etmek. Devlet personel politikasının tespitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kurulu'na yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak. 12. Kamu personeline ait hukuki ve mali statülerin esasları ile insan gücü istihdam planına ait ilke ve teklifleri tespit ederek Bakanlar Kurulu'na sunmak. 13. Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek. 14. Özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam fazlası ve nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütmek. Devlet Personel Başkanlığı yasa ile verilen görevlerini 8 adet ana hizmet birimi eliyle yerine getirir. Bu birimler, Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı, Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası Dairesi Başkanlığı, Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'dır. 30. Kamu Personel Hukuku Devlet Personel Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı Kamu Görevlileri Sendikası Dairesi Başkanlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanlığı Şekil 2.3 Devlet Personel Başkanlığı'nın örgüt şeması nicel yapı Türk Kamu Personel rejiminde. Maliye Bakanlığı'nın rakamlarına göre 2010 yılında toplam 2.833.618 personel görev yapmaktadır. Bu rakam 2007 yılından itibaren çok az dalgalanmış, neredeyse sabit kalmıştır. Türk kamu personel rejiminin nicel yapısını birkaç boyutta betimleyebiliriz. İlk olarak kamu personelinin statülere göre, ikinci olarak idarelere göre, üçüncü olarak cinsiyete göre dağılımı. Kamu personel rejiminin nicel fotoğrafında, statülere göre dağılımında, 2007-2010 yılları arasında memur sayısının neredeyse sabit kaldığını, %74'ünün memur olduğu söylenebilir. Sözleşmeli personel ise yükseliş eğilimi içerisindedir. Sözleşmeli personel sayısı, 2007'de toplam kamu personeli içerisinde %5,8 iken, 2010 yılında %10,4 düzeyine ulaşarak, 4 yılda 2 kata yakın artış göstermiştir. Geçici personel sayısında 2008 yılındaki düşüş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun çalıştırdığı sayım personelinin görevlerini tamamlamasından kaynaklanmıştır. Aynı dönemde, geçici işçilikteki azalma, sürekli işçilikteki artış, geçici işlerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesinden kaynaklanmıştır. Statüler arasında artış azalma olmakla birlikte 2007-2010 yılları arasında kamu personel sayısı toplamda neredeyse sabit kalmıştır. Kamu personelinin idarelere göre dağılımında, merkezi yönetimde 2007-2010 yılları arasında toplam personelin ortalama %80'inin istihdam edildiğini görüyoruz. Merkezi yönetimde bu yıllar arasında artış söz konusu iken, yerel yönetimler ve gitlerde azalma olmuştur. Yerel yönetimlerde personel sayısındaki azalma hizmetlerin taşeronlaşmasının, kitlerdeki azalma ise özelleştirmenin bir sonucudur. Yıl memur sözleşmeli personel geçici personel sürekli işçi geçici işçi toplam 2007 2.072.567 69.865 2.9.265 2.9.265 2.9.865 2.9.862.462.163 2.8.2.2.7.196.1575 18.3.37.404.141.79.1789 2.815.1962 2.000 2.902.087.652, 279.136, 18.594, 122.645, 33, 1952.841.973, 2012.100.335, 294.085, 16.904, 392.024, 30.272.833.618, 2. Ünite, Türk Kamu Personel Rejiminin Kısa Tarihi ve Genel Yapısı 31 Tablo 2.2 Kamu Personelinin Statülere Göre Dağılımı 2007-2010 Kaynak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Şekil 2.47,4 11,2,2,5,5,8,73,1 2,8,14,3 0,7874,71,2,14,9,0,7,973,5,1,8,0,6,10,474,1 Geçici işçi sürekli işçi geçici personel sözleşmeli personel memur 100,0,90,0,80,0,60,0,60,50,0,40,0,30,0,20,0,10,0,0,1,0,1,2,3,4 kamu personelinin statülere göre dağılımı %2007-2010 kamu personelinin statülere göre dağılımı %2007-2010 kamu personelinin cinsiyete göre dağılımında genel olarak erkeklerin oranı %64, kadınların oranı ise %36'dır. Kadınların 3174 üst düzey yönetici memur içerisindeki oranı ise son derece düşük biçimde %12,5'tir. Üst düzey yöneticilerin ise %87,5'i erkektir. Diğer yandan, kadın yöneticilerin oranı en üst düzeye doğru çıkıldıkça azalmaktadır. Bu çerçevede, müsteşar ve müsteşar yardımcılığı düzeyinde, kadınların oranı %2,9'dur. Yıl merkezi yönetim yerel yönetimler 2779,3 11,1 9,6 2879,4 11,4 9,2 2980,0 11,1 8,9 2010,81,4 10,5 8,1 32 kamu personel hukuku tablo 2.3 kamu personelinin idarelere göre dağılımı %2007-2010 unvan kadın sayı erkek sayı toplam kadın yüzde erkek yüzde müsteşar yumuşak ki müsteşar yardımcısı 301 104 2,997,1 genel müdür yumuşak ki genel müdür yardımcısı 53 572 625 8,5 91,5 kurum başkan yumuşak ki başkan yardımcısı 12 74 86 14,086,0 kurul başkan yumuşak ki kurul üyeleri 20 189 209,6 90,4 daire başkanı 310.842.150 14,485,6 toplam 398.2776.3174 12,5 ortalama 87,5 ortalama tablo 2.4 kamudaki üst düzey yöneticilerin cinsiyete göre dağılımı kaynak Devlet Personel Başkanlığı 2 Ünite, Türk Kamu Personel Rejiminin Kısa Tarihi ve Genel Yapısı 33 Osmanlı Türk Kamu Personel Rejiminin Tarihini Açıklayabilmek Osmanlı Türk tarihinde Batı tipi modern memurluğun kuruluşu Tanzimat dönemi ile başlar. 1838 Maaşat Fermanı ve 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile birlikte Batı tipi modern memurluğun ayırt edici niteliği olan memurların maaş ile istihdamı kabul edilmiştir. 1856 Islahat Fermanı ile de Batı tipi modern memurluğun ikinci olmazsa olmaz öğesi olan yurttaşların eşit ve özgür biçimde, erdem ve yetenekleri doğrultusunda memurluğa girebilmesi ilkesi kabul edilmiştir. 1876 Kanun-ı Esasisinde kabul edilen anayasal ilkelere koşut olarak, 1880 yılında Maaşat Kararnamesi ve 1881 yılında Memur-i Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi kabul edilmiştir. 1880 ve 1881 yılında kabul edilen personel yasaları eliyle rejim bütüncül ve gelişkin bir nitelik kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde, kamu personel rejimi Memur'un Kanunu ile birlikte yeniden yapılanmıştır. Memur'un Kanunu, rejimi memurluk üzerine kurmuş, ancak müstahdemler kategorisi giderek genişlemiştir. 1961 Anayasası ile birlikte kamu personel rejimi güvenceli memurluk üzerine kurulmuştur. 1961 Anayasası'nın koyduğu ilkeler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965 yılında kabul edilmiştir. Türk kamu personel rejimini 1980 sonrasında biçimlendiren en önemli olgulardan bir tanesi esnekliktir. Esneklik, kamu personel rejiminde farklı boyut ve biçimlerde ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, memurluk üzerine kurulan tekçi, üniter istihdamın yerine çoklu parçalı istihdam kurulmaya çalışılmaktadır. Esneklik ile birlikte, memurluk nicel olarak azalmakta. Diğer yandan, memurluk statüsünün iç süreçlerinde ortaya çıkmaktadır ve, statü hukukuna dayalı memurluk yerine, akdi ilişkiye dayalı istihdam rejimleri yaygınlaşmaktadır ve, ayrıca, piyasada hizmet satın alma memurluğu eritici yönde hareket etmektedir. Türk kamu personel rejiminin kurumsal ve nicel yapısını tanımlayabilmek. Günümüzde kamu personel rejiminin genel yönetimi Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı arasında paylaşılmıştır. Bu iki kurum dışında rejimin belirli üyelerinde etkin olan kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı'nın kamu personel rejimi üzerindeki doğrudan etkisi kadro ve maaş sürecindedir. Devlet Personel Başkanlığı ise rejimin genel yönetimini yürütür. 2010 yılı rakamlarına göre, kamu personel rejimindeki toplam personelin %74'ü memur, %10,4'ü ise sözleşmeli personeldir. İdarelere göre dağılımda ise toplam kamu personelinin merkezi yönetim %81,4, yerel yönetimler %10,5, kitler ise %8,5'ini istihdam etmektedir. Türk kamu personel rejiminde, kamu personelinin cinsiyete göre dağılımına baktığımızda, erkeklerin %64 ile çoğunluğu oluşturduğunu, özellikle üst düzey yöneticilikte kadınları oranının %12,5'e düştüğünü görüyoruz. Özet 1 NMAÇ 2 NMAÇ 34 Kamu Personel Hukuku 1 Tanzimat öncesi dönemde 3. Selim döneminde yeniden düzenleme çalışmaları hangi alanlarda yoğunlaşmıştır? A. Askeri bürokrasi, sivil bürokrasi B. Askeri bürokrasi, denizcilik C. Denizcilik, sivil bürokrasi D. Taşra teşkilatı, askeri bürokrasi E. Sivil bürokrasi, taşra teşkilatı 2. Osmanlı'da batı tipi modern memurluğun kurulmasından önce var olan memurluğa hangi ad verilir? A. Osmanlı tipi memur B. Mutlakçı memur C. Doğu tipi memur D. Yeniçeri E. Kapı kulu 3. Osmanlı'da batı tipi modern memurluğun kurucu öğesi olan maaş karşılığı istihdam aşağıdaki hangi iki belgede ilk olarak kabul edilmiştir? A. Islahat fermanı, Gülhane Hatt-ı Hümayunu B. Maaşat fermanı, Islahat fermanı C. Islahat fermanı, Kanun-ı Esasi D. Maaşat fermanı, Gülhane Hatt-ı Hümayunu E. Islahat fermanı, Maaşat fermanı 4. Osmanlı Türk tarihinde memurlara emeklilik hakkı ilk defa hangi anayasal belgede tanınmıştır? A. Gülhane Hatt-ı Hümayunu B. Islahat Fermanı C. Kanun-ı Esasi de 1924 Anayasası E. 1961 Anayasası 5. Kamu personel rejiminin hangi öğeleri 1880 Maaşat Kararnamesi ile düzenlenmiştir? A. Maaş yükselme B. Maaş emeklilik C. Kadro emeklilik D. Maaş hizmete giriş E. Kadro maaş 6. 1881 tarihli memurine mülkiye terakki ve tekaüt kararnamesi memurluk rejiminin hangi öğesini içermez? A. Hizmete giriş B. Eğitim C. Disiplin ve ilerleme E. Hizmetle ilişkinin kesilmesi 7. 1880 Maaşat kararnamesine göre acil durumlarda memurların maaşları nasıl belirlenir? A. Nizamname ile B. Padişah tarafından C. Meclis-i Vükela tarafından D. İdareler tarafından E. Yasa ile 8. Devlet memur, belediye memuru ayrımı hangi dönemde başlamıştır? A. Memurun Kanunu döneminde B. 1982 Anayasası C. 1961 Anayasası döneminde D. Devlet Memurları Kanunu döneminde E. Esneklik döneminde 9. Aşağıdakilerden hangisi Memurun Kanunu döneminde müstahdem tanımının unsurlarından değildir? A. Sözleşme ile çalışırlar B. Memurların hak ve yetkileri sahip değildirler C. Ücret ile çalışırlar D. Kadroları yoktur E. Maaş ile çalışırlar 10. Maliye Bakanlığı'nın kamu personel rejimi üzerindeki temel etkisi hangi süreçler üzerinedir? A. Kadro muhasebe B. Eğitim yükselme C. Kadro maaş D. Maaş yükselme E. Maaş eğitim kendimizi sınayalım 2. Ünite Türk kamu personel rejiminin kısa tarihi ve genel yapısı 35 benzeri görülmemiş uygulama Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal bir ilke imza attı. Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, personelinin performans ve motivasyonunu yükseltmek için yeni bir uygulama başlattıklarını, bundan böyle görevlilerin hizmet binalarında ve OSLER'le çalışmak zorunda kalmayacağını söyledi. Başkan Koçal, çalışanların bir kafeteryada oturup çayını yudumlarken, isteyenlerin evinde, mutfağında yemek yaparken, dizüstü bilgisayarlar sayesinde işlerini yürütebileceğini söyledi. Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, devrim olarak nitelendirdiği bu projeyle artık büyük kamu binalarına ihtiyaç kalmayacağını belirtti. Yalova Belediyesi'nde 600 personel bulunduğunu ve %70'inin yeni sistemle çalışacağını anlatan Koçal, memurların artık kamu binasında değil, arzu ettikleri her yerde çalışabileceklerini söyledi. Belediye personelinin yeni sisteme geçilmesinden dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten Koçal, şöyle konuştu. Memurlarımız elinin altındaki laptopuyla istediği yerde çalışabilecek. Bu durum sadece home office gibi algılanmasın. Personelimiz arzu ettiği her yerde hizmet üretebilecek. Bu bizim için problem değil. Bizler verilen hizmeti online olarak kontrol edebiliyoruz. Belediye başkanı olarak telefon üzerinden bunu rahatlıkla görebiliyorum. Başkan Koçal daha sonra bir kafeteryada yeni sistemle çalışmaya başlayan belediye personelini ziyaret etti. Sisteme adapte olmaya çalışan ve işlemleri bir kafeteryada yapan Yalova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Alev Giray, bu sistemle çok daha iyi çalışacaklarını söyledi. Giray, sistemin yabancılığını duymuyoruz. Gerekli eğitimi de aldık. Kamu binalarına kalmıyoruz. 08.00.17.00 mantığı olmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kamu binalarında insanların dikkatleri sürekli dağılabiliyor. Bu şekilde daha çok verimli olacağımızı düşünüyorum diye konuştu. Yalova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Serpil İlgin ise evinde çalışmayı tercih ettiğini anlatırken, tüm dosya ve bilgilerime bilgisayarımdan ulaşabiliyorum. Mekana bağlı değilim artık. Gün içerisinde yapmam gereken işleri artık ne zaman yapacağıma kendim karar verebiliyorum. İşlerimi kendim ayarlıyorum. Bu sayede evdeki işlerime de zaman ayırabiliyorum dedi. Kaynak: Süheyla Gözdereliler Yalova, DHA 2 Ocak 2012, http://www.dhanokta.com.tr/yumuşakge-yalova-tire-belediyesi-calisiyor son dakika haberi 253.052.html haber ve fotoğraf DHA'nın 14 Ocak 2012 tarihli izni ile yayınlanmıştır. Yaşamım içinden 36 kamu personel hukuku 1. A yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 2. A yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 3. D yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 4. C yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 5. E yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 6. B yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 7. C yanıtınız yanlış ise Osmanlı'da Tanzimat sonrasında Batı tipi modern memurluğun inşası bölümünü yeniden okuyunuz. 8. A yanıtınız yanlış ise Memurun Kanunu dönemi bölümünü yeniden okuyunuz. 9. E yanıtınız yanlış ise Memurun Kanunu dönemi bölümünü yeniden okuyunuz. 10. C yanıtınız yanlış ise kurumsal yapı bölümünü yeniden okuyunuz. Sıra sizde bir tersine. Yasa metninde memurun keşiyet ve amirin takdirine göre hizmetle ilişkisinin kesilmesinin önü kapatılmıştır. Devletçe zorunlu sebebin görülmesi, kamu yararının gerektirmesi durumunda memurun görevine son verilebilmesinin anayasal ilki olarak kabulünü doğurmuştur. Bu olgu aynı zamanda statü hukukuna giden yolda önemli bir adımdır. Sıra sizde 2657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bir yönüyle memurun dönemindeki gerçek güvenceli memurluğa ve asli ve sürekli görevlerin kimi hizmetlerde müstahdemler kategorisince yerine getirilmesine tepki yasasıdır. Ancak Devlet Memurları Kanunu aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonrasında bütün Batı ülkelerinde ortaya çıkan Fordist toplumsal yaşamın kamu personel rejiminde ortaya çıkacak kurumsal yapısını inşa etmiştir. Dolayısıyla Fordist nitelikleri içerisinde barındırmıştır. Sıra sizde 3 evet çelişmektedir. Memurluk kariyeri aşağı kademelerden başlayıp en yukarıya doğru tırmanmayı içerisinde barındırır. Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden bir tanesi de kariyer ilkesidir. Yararlanılan kaynaklar: Aslan Onur Ender, 2012, Devlet Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi. 2. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları. Aslan Onur Ender, 2006, Kamu Personel Rejiminin Anayasal İlkeleri, Tarihi ve Toplumsal Temelleri. Ankara Todaiye Yayınları. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı. Sıra sizde. Yanıt anahtarı: bu üniteyi tamamladıktan sonra memurluğun genel statüsünü tanımlayabilecek, memurluğa girmenin anayasal ilkeleri ve koşulları yanında ilk defa atanma ve diğer atanma türlerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. İçindekiler: statü hukuku sınıflandırma, rütbe sınıflandırması, kadro sınıflandırması, kariyer, liyakat istisnai, memurluk sınavı, atama. Anahtar kavramlar: amaçlarımız ne? Ne kamu personel hukuku, memurluğun genel statüsü, memurluğa giriş, memur statüsü, I, genel statü ve hizmete giriş. 3. Kamu personel hukuku, memurluğun genel statüsü. Türk kamu personel rejimi içerisinde nicel olarak en büyük kitleyi oluşturan, asli ve sürekli görevleri yürüten memurların diğer istihdam biçimlerine göre ayırt edici niteliği olan statü hukuku bu bölümde açıklanacaktır. Diğer yandan devlet memurları kanununda tanımlanan memurluğun ilkeleri bu bölümün bir diğer temasını oluşturacaktır. Memurluğun ayırt edici özü. Statü hukuku, memurluğun ayırt edici özü, statü hukuku doğrultusunda istihdam edilmesidir. Statü hukuku, asıl olarak akte, sözleşme, ilişkinin tersidir. Statü hukukunun 19. yüzyılda temel öncüleri belirmekle birlikte, esas olarak Batı'da ve Türkiye'de tarihsel olarak 1945 sonrası ortaya çıkan Fordist dönemde bütüncül olarak ortaya çıkmıştır. Statü hukukunun anayasal düzlemdeki ilk bütüncül ifadesi 1919 Alman Weimar Anayasası'ndadır. 1919 Weimar Anayasası'nda aksi objektif düzenlemelerde gösterilmedikçe memurların ne yaşam boyu istihdam edileceği hükme bağlanmıştır. Weimar Anayasası'na göre memurlar, ancak yasa ile düzenlenmiş belirli koşul ve süreçlere bağlı olarak geçici biçimde görevden alınabilir, başka bir birime atanabilir ve emekli edilebilir. Memurlar statü güvencesi dışında, bu güvencenin bir parçası olarak disiplin cezasına karşı yargı yoluna gitme güvencesini kazanmışlardır. Anayasal ilkeye göre, memurlar kendisine verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna gidebilir ve görevden alınan memur göreve iadesini isteyebilir. Diğer yandan, memurların ne statülerinin yasa ile düzenleneceği anayasal güvenceye bağlanmıştır. Weimar Anayasası'nda memur statüsü bütüncül ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, memurların emeklilik hakları açıkça tanınmıştır. Kabul edilen bir diğer anayasal ilke, memurların kazanılmış haklarının dokunulmaz olduğudur. Anayasada ayrıca, amirleri tarafından verilen olumsuz sicile karşı memurların görüşünün alınması ve memurların kendi sicillerine ulaşabilmesi hüküm altına alınmıştır. Weimar Anayasası'nda memurların üçüncü kişilere verdiği zararlardan devlet ve memurun görev yaptığı kamu kurumu sorumlu tutulmuş, ancak devletin memura rücu hakkı saklı tutulmuştur. 1919 Weimar Anayasası, açıkça görüldüğü üzere, memurluk rejiminde, İkinci Dünya Savaşı sonrası bütüncül olarak ortaya çıkacak statü hukukunu son derece ayrıntılı biçimde anayasal ilke düzeyinde kabul etmiştir. Weimar Anayasası'nın memur statüsü I, genel statü ve hizmete giriş, kurduğu çerçeve, 1945 sonrasında bütün Batı ülkeleri ve Türkiye'de memurluğun ilkelerini oluşturmuştur. Akte istihdamın tersi olarak statü hukukunun dört temel niteliği bulunmaktadır. Bunlar: 1. Çalışma rejiminin anayasal ilkelere dayalı olarak bütünüyle yasalardan başlayan hukuki düzenleme silsilesiyle belirlenmesi. 2. Çalışma rejiminin devlet tarafından tek taraşı olarak belirlenmesi. 3. Çalışanın yasadan kaynaklanan objektif durum ve koşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu kariyer düzeni içerisinde istihdamı. 4. Çalışanların statüleri üzerinde tesis edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesidir. Çalışma rejiminin anayasal ilkelere dayalı olarak bütünüyle yasalardan başlayan hukuki düzenleme silsilesiyle belirlenmesi statü hukukunun birinci temel niteliği, çalışma rejiminin anayasal ilkelere dayalı olarak bütünüyle yasa eliyle düzenlenmesidir. Buna bağlı olarak yasalara dayalı hukuki düzenleme silsilesi içerisinde rejim, yukarıdan aşağıya doğru objektif olarak belirlenir. Anayasa koyucu ve yasa koyucunun anayasa forumda saptadığı çerçeve, idare tarafından anayasal ve yasal kuralların açıklamasını gösterir biçimde ve bu kurallara uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru düzenlenir. Bu nitelik, idare karşısında memurun günlük ve kısa soluklu hareket ve düzenlemelere karşı korunmasını doğurur. Yasaların genel, soyut ve gayri şahsi olma niteliği, rejimin özüne yansır. Böylece çalışma rejimi, kişisellikten arındırılmış, genel, soyut ve gayri şahsi olma niteliğini kazanmış olur. Çalışma rejiminin anayasadan başlayan objektif düzenleyici işlemlerle belirlenmesi, çalışma koşullarının amirin subjektif takdirine göre belirlenmesinin önüne geçilmesini doğurmaktadır. Yasama yürütme yargı aksiyonunda, yürütmenin hiyerarşik olarak altında bulunan kişilerin statüsünün yasama tarafından belirlenmesi, olgunun koruyuculuğu ve objektifliğini ortaya çıkarmaktadır. Çalışma rejiminin devlet tarafından tek taraşı olarak belirlenmesi statü hukukunun ikinci temel niteliği, çalışma rejiminin devlet tarafından tek taraşı olarak belirlenmesidir. Sözleşme ilişkisindeki karşılıklı irade serbestisine dayalı olarak çalışma ilişkisinin kurulmasının tersine, statü hukukunda tek yanlı iradenin belirleyiciliği esastır. Sözleşme ilişkisinde taraflar karşılıklı olarak koşulları saptarken statü hukukunda devletin tek tarafa koyduğu kuralları çalışanların kabulü söz konusudur. Çalışanların kuralları bireysel olarak değiştirme, kabul etmeme ya da müzakere etme durumları söz konusu değildir. İstihdamı kabul eden kuralları kabul etmiş sayılır. Yasa formunda olan kuralların aleniyeti, kuralların bilinmezliğini bütünüyle ortadan kaldırmaktadır. Çalışma rejiminin tek tarafı belirlenmesinin istisnaları tarih içerisinde de bazı coğrafyalarda ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, memurların sendikal haklarının de facto ya da de jure kabul edilmesi ve memur sendikaları ile idare arasında toplu sözleşme düzeninin ortaya çıkması, devletin çalışma koşullarını tek yanlı belirlemesi kuralını değiştirmeye başlamıştır. Bu olgu, statü hukukunun tek tarafı olma niteliğini özünde değiştirmemekte, ancak istisnai bir durum olarak ortaya çıkmaktadır ve, olgu, idarenin memurların temsilcileri ile istihdam koşullarını müzakere etmesi ve anlaşma durumunda kabul edilen metnin uygulanması olarak ortaya çıkmaktadır ve, ancak, burada müzakere bireysel değil topludur. Yani tek tek çalışanlar 40 kamu personel hukuku için karar alınmamakta ve uzlaşma sağlanmamakta çoğunlukla ulusal iş kolu düzeyinde müzakere olmaktadır. Bu olgu, statü hukukunun bireysel değil, genel olma niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Çalışanın yasadan kaynaklanan objektif durum ve koşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu kariyer düzeni içerisinde istihdamı statü hukukunun üçüncü temel niteliği. Çalışanın yasadan kaynaklanan objektif durum ve koşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu kariyer düzeni içerisinde istihdam edilmesidir. Bu nitelik, çalışanın geçici, kısa süreli ya da amirin takdirine ya da performans değerlendirmesine göre hizmetle ilişkisinin kesilmesine değil, çalışanın zamana bağlı olmadan, yasadan kaynak bulan objektif durum ve koşullara ortaya çıkıncaya kadar göreve devam etmesine getirir. Bu niteliğin bir başka boyutunu, rejimin bütün süreçlerinde yasadan kaynaklanan objektif durum ve koşulların egemenliği oluşturur. Bu çerçevede, amirin subjektif takdiri rejimin herhangi bir öğesinde belirleyici değildir. Yükselme, ilerleme, maaş ve her türlü ödeme gibi rejimin unsurları yasadaki objektif durum koşullara bağlıdır. Amirin takdirini içeren değerlendirme herhangi bir öğenin verilip verilmemesi ya da düzeyini belirlemede kullanılamaz. Böyle bir durum, statü hukukunun özüne zarar verir. Statü hukukunun kariyer düzeni ile bağı bu noktada ortaya çıkmaktadır ve statü hukuku, kariyer düzeninin özünü oluşturmaktadır. Çalışanların statüleri üzerinde tesis edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesi statü hukukunun dördüncü temel niteliği. Çalışanların statülerinin herhangi bir unsuru üzerine tesis edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesidir. Statü rejiminde, çalışanların kendi statülerinde tesis edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesi, yasama yürütme yargı aksiyonunda, yasama tarafından ihdas edilen rejimin, yürütme tarafından uygulanması ve yargının ise bu iki kesim tarafından yapılan işlemleri denetlemesi üzerine kurulmuştur. Bu olgunun bir diğer yönü hukuk devleti aksiyonuna çıkar. Çalışanların kendilerine tesis edilen bireysel işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesi yanında, bu niteliğin bir başka yönünü de çalışanların her türlü hukuki düzenlemeyi, yine yargı denetimine götürebilmesi oluşturur. Yasaların anayasal yargıya, yasa altı düzenlemelerin ise idari rejimin olduğu ülkelerde idari yargı denetimine götürülebilmesi, statü rejiminin olmazsa olmaz öğesidir. Kamu personel rejiminde esneklik uygulamaları statü hukuku ile çelişmekte midir? Devlet Memurları Kanunu'na göre memurluğun nitelikleri Devlet Memurları Kanunu, 1. ünitede gördüğümüz gibi, memurluğun esaslarını ve rejimini düzenleyen bir kanundur. Yasa memurların, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesi esası üzerine kurulmuştur. Buna bağlı olarak yasada memurluğun 3 temel niteliği olduğu saptayabiliyoruz. Yasanın temel ilkeleri, aynı zamanda memurluğun temel niteliklerine denk gelmektedir. Yasada memurluğun 3 temel niteliği sayılmıştır. Madde 3. Sınıflandırma, kariyer, liyakat. Sınıflandırma kamu hizmeti ile memur arasındaki organik bağ sınıflandırma ile kurulur. Sınıflandırma, memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Sınıflandırmada esas iki faktör, görev ve meslek olarak görülebilir.